15. bölüm. Klişeler ve Sezar. Zaman içinde Robert Collins'ten yazmak hakkında birçok şey öğrenmeye devam ettim. O kadar kısa sürede öylesine çok şey öğretti ki birdenbire mücevher dolu bir sandık bulup parlaklığından kör olmuş biri gibi birkaç gün başım döndü. Küçük çalışma odama gelir, oturur ve bana büyük deyimler kullanmadan, dağınık fikirlere atlamadan basit bir şekilde nasıl yazabileceğimi öğretirdi. Bana söyleyeceği, bilmemi istediği bir şey varsa bunu olabildiğince basit ve açık şekilde hiç vakit kaybetmeden anlatırdı. Karşılıklı tartışmak bizim için hala çok zordu. Çünkü hala ailem dışında kimseyle utanmadan ve yüzüm kızarmadan konuşamıyordum. Her şeye rağmen hala çok içime kapanıktım. Bu yüzden konuşma işi onun, dinleme işi de benimdi. Yavaş yavaş edebiyatın geniş dünyası hakkında bazı fikirler edindim. Yapıları ve standartlarını, kuralları ve geleneklerini, incelikleri ve eşsizliğini, fakat her şeyden çok güzelliği, ferahlığı ve büyüsünü. Edebiyatı insan düşüncesinin ve ideallerinin oluşturduğu bir toprak olarak görüyordum. Vasatından büyüğüne, tarihçisinden büyük düşünürüne, mantığıyla yazanlardan kalbi ve ruhuyla yazanlara kadar genişleyen, çeşit çeşit kafa tarafından yapılan bir tapınak. Robert Collins'ten öğrendiklerimin ışığında yaptığım birçok hatayı gördüm. Fakat o çok sabırlıydı. Fırsat bulduğu zaman bazen haftada 2 veya 3 kere bile geliyordu. Teknik olmadan teknikleri kullanmayı öğretiyordu. Çok iyi bir eleştirmendi ve durumumun eleştirilerini yumuşatmasına izin vermiyordu. Öte yandan bana inanıyordu. Yazar olabileceğime inanıyordu ve bu da bana ihtiyaç duyduğum güveni veriyordu. Bir süre sonra yaşam öykümün ikinci uyarlamasına başladım. Hala yazdırıyordum. Şimdiki kalemim 13 yaşında kısa pantolonlu bir öğrenci olan kardeşim Francis'ti. Yazı makinesi gibi düşünmeden yazan Emon ve Sean'dan farklıydı. Çünkü yazdıkları hakkında düşünüyordu. Günlük işimizi bitirdiğimizde sessizce oturur, yazdıklarını okurdu. Bazen bana gramer, yapı ve kelimelerin anlamları hakkında cevaplamakta güçlük çektiğim sorular sorardı. Bir gece ona bitirdiğimiz bölüm hakkında ne düşündüğünü sordum. Kalemi elinde çevirerek bir süre düşündü ve ağırbaşlı bir tavırla "Güzel ama okurken yanında bir sözlüğe ihtiyaç duyuyorsun," dedi. Masayı kafasına atmak istedim fakat o gülümsemeden elleri kucağında kenetlenmiş bir şekilde öylece oturdu. Çok sinirlenmiştim ama söylediklerinde doğruluk payı olduğunu biliyordum. Kitabı ikinci defa yazma girişimi birincisinden çok daha başarılıydı. Konu daha iyi belirlenmiş, daha düzgün ve ilişkili bir yapı verilmiş ve arkasındaki fikir daha olgunlaşmıştı. Bir şeye benzediğini düşünüyordum ama Dr. Collins hala kafasını sallıyordu. "Eskisinden daha iyi ama hala yeterince iyi değil, hala çok edebisin," dedi. Doğruydu, hala süslemelere ve gereksiz dramatikliğe eğilimim vardı. Söylediklerimin çoğu yanlış anlaşılıyor. Hala kitapla hiç ilgisi olmayan şeylerden bahsedip oradan oraya sıçrıyordum. "Yırt at ve yeniden başla," dedi. "Bu sefer yapacaksın, biliyorum." Elimizdekini tekrar tekrar yazdık ve çoğunlukla umutsuzluğa kapıldık ama başardık. Üçüncü denemende başarılar. Gülümsemeye çalıştım fakat uyduruk yazılarımı düşündükçe kendime küfrediyordum. Hiç doğru olmayacak mıydı? "Bir şey daha var, Kristi," dedi bir gece. "Çok fazla klişe kullanıyorsun." "Klişe ne demek biliyor musun?" Bilmiyordum. Kulağa yabancı bir hayvan veya böcek gibi geliyordu. Fakat daha sonra herkesin kullandığı sözler olduğunu, sık sık kullanıldıklarını, kitaplarda ve normal konuşmalarda bu çok sık geçen kelimeler ve deyimlerin bir süre sonra sürekli tekrar edildikleri için eskidiklerini ve gerçek anlamlarını yitirdiklerini öğrendim. Bunu öğrendikten sonra bu suçu fazlasıyla işlediğimi fark ettim. Daha dün kükreyen ateşin yanına oturmuş, inleyen rüzgarı duymuş, ızdıraplı bir şüphe içinde beklemiş kızın şehvetli bakışlarını, davetkar dudaklarını, kuğu gibi boynunu, çağlayan saçlarını görmüş, boğazımda bir yumru oluşmuştu ve birilerinin makineli tüfek gibi küfrettiğini duymuştum. Kitabıma tekrar baktığımda defalarca birçok klişe kullandığımı gördüm. Sayıları yüzlerceydi. Mor lekelere özellikle ağırlık verdiğimi de fark ettim. Suyun içinde yüzen, mantar gibiydiler. Klişeler gibi onlar da bastırılamazdı. Hala bir papağan gibiydim. Başkalarını taklit etmeye başlıyordum. 2 yıl önce bir Aralık gecesi Doktor Collins çalışma odama geldi ve karşımdaki koltuğa oturdu. Bir süre ellerini ısıtmaktan başka hiçbir şey yapmadan susarak oturdu. Sonra sandalyesini biraz geri itti ve kafasını kaldırdı. Geleceğini düşünüyordum Christy dedi ve devam etti. Özgün işler yapabilecek yeteneğim var. Sorunumuz bunu nasıl en iyi şekilde geliştirebileceğimiz. Eğitimin ne durumunda? Eğitimim gerçek anlamda sıfırdı. İlk ve tek eğitimim 5 yaşında annemden öğrendiğim alfabe olmuştu. Ondan sonra kendi başıma yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalıştım. Kendime okumayı öğrettim. Dickens ağırlıklı ve her şeyi oradan öğrendim. Eğitimim, bu sözcük beni titretmeye yetiyordu. Çünkü çocukluğum ve gençliğim süresince kendime öğrettiğim şeylerin bir hiç olduğunu hissediyor ve bilginin ne olduğunu öğrenmeye başlamadan önce önümde çok uzun bir yolun uzandığını biliyordum. Pek fazla değil demeyi başardım. Anlıyorum, eğitim çok değerli bir şeydir ve senin durumunda çok gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum dedi. Ayağını şömineye vurarak ve düğmelerinden birini çekiştirerek tekrar sessizliğe gömüldü. Bekledim. Alışılmış biçimde okula veya üniversiteye gidemezsin. Senin için yapılabilecek en iyi şey özel öğretmen tutmak. Bu kişinin insan doğası hakkında engin bilgiye sahip olması ve senin değişik fiziksel özelliklerinle konuşma yeteneğini göz ardı etmesi gerekiyor. Parayı bulmak için Mar Brown Lane Fonu'na başvuracağım dedi. Birkaç gün sonra geldi ve Katrina Maguire'nin yardımıyla bizim eve çok yakın bir yerde oturan ve Kimmeyege'deki büyük devlet okullarından birinde öğretmenlik yapan tam bana göre bir hoca olduğunu söyledi. Çok iyi anlaşacağınızı düşünüyorum dedi. Her oğlanın isteyeceği bir öğretmen kendisi. Ertesi akşam kilisenin rahiplerinden Peder Mulane yeni öğretmenimle geldi ve bizi tanıştırdı. Kapı açılıp annem yabancı bir adam ve peder içeri girdiğinde pencerenin önünde Jacques Martini'nin bir kitabını okuyordum. Bu Bay Guthrie, Christy dedi Peder Mulane. Önümde duran kısa boylu, hafif kilolu, canlı hatlı, orta yaşlı, mavi gözlü ve komik ağızlı bir adamdı. Bütün hareketlerinin ve mimiklerinin ne kadar net ve açık olduğunu ve yay gibi kaşlarının nasıl anlamlı olduğunu fark ettim. Bütün yüzü içten bir sempati ve zeka ile aydınlanmış gibiydi. İlk karşılaştığımız anda güçlü ve çekici bir kişiliği olduğunu anladım ve onu o anda sevdim. Merhaba Christy dedi kalın ve tok sesiyle. Yanıma geldi ve elimi sıktı. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Bugünden itibaren iyi bir ikili oluşturacağımızı umuyorum. Ve böylece başladı. Bay Guthrie önümüze çıkan bütün engelleri sakince, düzenli bir biçimde ve büyük bir güvenle yıkarak yeteneğini göstermeye başladı. Aramızda arkadaşça güzel ve karşılık beklemeyen bir ilişki gelişti. Büyük ve zor bir işte beraber çalışıyormuşuz izlenimini verdi bana. İlerlememi sağladı. Haftada 2 kere genellikle pazartesi ve çarşamba akşamları geldi ve her seans yaklaşık 2 saat sürdü. İlk ay onun yanında kendimi çok geri kalmış hissediyordum. Ve sorularına cevap verirken konuşmamdaki hatalardan fazlasıyla rahatsızdım. Fakat bir süre sonra o ilk utangaçlık kalktı ve birbirimize alışmış bir şekilde işimizin başına oturduk. Aslında bu iş o kadar oturdu ki serbestçe konuşmaya hatta geveze olmaya başladım. O günkü resmi program bittiğinde biraz daha kalır, Bernard Russell'ın felsefesi, Thompson ve Yeats'in şiiri veya psikoanalizin ne olduğu konusunda tartışırdık. Böylece normal derslerden başka birçok şey de öğrenmiş oldum. Ve tabii bu konuşmalar düzgün ve düzenli konuşmama çok yardımcı oldu. Matematikle ilk tanıştığımda şekilleri kendim çizemediğim için C'nin yardımını çağırdım. Çünkü Francis kitabın 3. uyarlamasıyla fazlasıyla meşgul oluyordu zaten. Ayrıca C matematikte çok iyiydi ve aritmetikle cebir konusunda bana çok yardımcı oluyordu. Aslında belki biraz fazla iyiydi. Çünkü bir süre sonra pis işleri ona yaptırıp işlemin zor kısmını ona çözdürüp sadece cevapları kontrol etmeye başladım. Denklemlerden, bileşik faizlerden, oran ve yüzde hesaplarından ve diğerlerinden hep zevk almaya çalıştım. Fakat beni hasta ediyor, başımı ağrıtıyorlardı. Sayılardan nefret etmeme rağmen yavaş yavaş ilerledim. Komik olabilir ama geometriye gelince onu sevdim. Açılar, üçgenler, paralel kenarlar, alan hesapları, dikdörtgenler ve bunun gibi şekillerle ilgili problemleri çözerken eğleniyordum. Matematiğin bu dalını neden sevip de geri kalanından nefret ettiğimi bilmiyorum. Fakat gerçek şu ki bu bölümü çok seviyor, üzerinde saatler harcayabiliyordum. Ve sonra gördüğüm anda aşık olduğum Latince geldi. Bu dilin asaletine ve güzelliğine, ifade edilişindeki yumuşaklığa ve düzgünlüğe, gizli anlamlarına ve ifade değişikliklerine aşık oldum. Bir yıllık yumuşamadan sonra Sezar'ın Galya Savaşı ile tanıştım ve biraz sıkıcı bulmama rağmen yine de ilginç geldi. Okumam ise daha çağdaş ve gündelik hale geldi. 2 yıl önce Shelley evlenmek için Amerika'ya gitmeden şu anda en değerli hazinem olan Shakespeare'in bütün eserlerini vermişti. Klinikten ayrılacağı sabah nasıl yanıma gelip bana Hamlet'in duygu yüklü olmak ya da olmamak repliğini okuttuğunu hatırlıyorum. Ben konuşurken bütün çocuklar bağırıyor, gülüyorlardı. Yanıma oturduğunda parmağındaki nişan yüzüğü güneşten parlıyordu. Shakespeare'in güzelliğini keşfetmek neredeyse fiziksel bir mutluluk veriyordu. Oyunlarının tam ortasındayken durur, nefesim kesilmiş halde hayal gücünün güzelliğine ve mantığının doğruluğuna hayret ederdim. Duyguları hem evrensel ve birçok kişi tarafından yaşanan hem de son derece tekil duygulardı. Düşüncelerindeki az rastlanan güzellik ve bunu yansıtmadaki üstün sanatçılık beni büyüledi. Sanki insan zihnini parçalara ayırabilir, bunları teker teker aydınlatıp bütün dünyaya gösterebilirmiş gibi geliyordu. İnsan zihnini aştığını ve kendisinden önce veya sonra kimsenin bunu yapamadığını düşünüyordum. Daha sonra Shaw okumaya başladım. Eğer Shakespeare'le tanışmak cennetten gelen bir esinti ise, Shaw'la karşılaşmak Mart ayından denizden esen serin rüzgar gibiydi. Mantığı bazen biraz saçma gelse de zekasına ve iğneleyici esprilerine bayılmıştım. Bir süre sonra kendimi ona adadım. Herkese verebileceği bir cevabı var gibiydi. İnsanların Tanrı tanımaz dediklerinden biri olabilirdi ama bence o kendisi inanmaktan çok diğerlerini Tanrı tanımazlığa inandırmaya çalıştı. Belki içinden inanıyordu veya en azından gururla üzerine kapamaya çalıştığı bir isteği vardı inanmaya. Tam olarak bilemiyorum çünkü bana göre çok zekiydi. Ama oyunlarını okumak birçok insan için sahilde sabah koşusu yapmak kadar canlandırıcı ve uyarıcı bir alıştırma benim için. Bazen geceleri çalışma odamda oturup Sezar okurken veya geometri veya aritmetik problemleri çözerken birden durup tanışabileceğim, Peter veya Paddy'nin yaptığı gibi dans edebileceğim ve belki de sevişebileceğim kızları düşünürdüm. İşte o zaman sandalyede oturup Sezar'ın Galya'daki ordusunu, Orta Çağ tarihini veya Shakespeare'ı bile okumak pek kolay olmazdı. Hala zihinsel acı çekiyordum. Kitaplardan başka arkadaşlar da istiyordum. Büyülü olmalarının yanı sıra taşıdıkları tehlikeyi de biliyordum. Ve bu tehlikeden kaçmak, sürekli okumanın kara büyüsünden kurtulmak istiyordum. Böyle anlarda eğitilmek veya yazmak umurumda bile olmuyordu. Bir bahar sabahının erken saatlerinde dağa tırmanmanın veya yağmurla ıslanmış şehir sokaklarında ay ışığı altında yanımda güzel bir kızla eve dönmenin mutluluğunu yaşamak istiyordum. Bir akşam kendimi dışlanmış hissettiğimi, Peter'la Paddy'yi arkadaşlarıyla çıktıkları için kıskandığımı anımsıyorum. Yalnız kalmış, okumaktan yorulmuştum. Bir süre hiçbir şey yapmadan surat asıp oturdum. Francis yazmak için yanıma geldi. Kalemini çıkardı ve bekleyerek oturdu. Söyleyecek, ifade edecek bir şeylerim olduğunu biliyordum ama çıkmıyordu. Düşündüm durdum ama işe yaramıyordu. Kelimeler çarpık ve yanlıştı. Her zamanki gibi hiçbir işe yaramayan ellerime baktım. Sonra birden sol ayağımı hatırladım. "Çabuk burayı terk et Francis!" diye bağırdım. Zavallı Francis ağlayacakmış gibi suratıma baktı. "Haydi!" dedim dışarı. Ayağa kalktı ve korkmuş bir tavşan gibi omzunun üzerinden yüzüme bakarak dışarı süzüldü. O anda kendimi yatağa attım. Sağ ayağımla sol ayakkabımı fırlattım. Sol çorabımı çıkarttım. İlk ve ikinci parmaklarımın arasına bir kalem sıkıştırarak yazmaya başladım. Saatler boyunca etrafımdan kopmuş bir halde durmadan yazdım. Farklı biri olduğumu hissettim. Artık mutsuz değildim. Kapatılmış veya hayal kırıklığına uğramış gibi de hissetmiyordum. Üzgündüm. Düşünebiliyor, yaşayabiliyor, yaratabiliyordum. Birdenbire kapı açıldı ve doktor içeri girdi. Durdum, sol ayağımı altıma aldım. Gülümsemeye ve akşamın soğukluğundan bahsetmeye çalıştım. Bir şey fark etmiş gibi görünmüyordu. Ateşin yanına oturdu ve sıradan şeylerden söz etti. Bir süre sonra kitap konusuna getirdi lafı. "Demek emektar sol ayağını çağırmak zorunda kaldın," dedi. Sol ayağımı kuzu kuzu altımdan çıkardım. Buna ne kadar dayanacağını merak ediyordum. Yazdırmak yeterli olmuyor, değil mi? Anlıyorum. Evrine Kolis'e söylemeliyiz. Fakat mecbur kalmadıkça kullanma onu. Rahatlamış, huzur duymuştum. Hiç olmazsa bazen kendim olabilecektim. Ve dans etmenin keyfini bilmesem de yaratmanın büyüsünü öğrenebilecektim.